Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C Kare ve Haftaya Bakış programıyla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Bu hafta gelişen siyasi olayları değerlendirdiğimiz bu programda daha çok Covid'e uygun tedbirler var. Bu gerçi siyaset değil ama belki de siyasetin aslında ana konulardan da birisi, alınan tedbirlerin gevşetilmesi, siyasi bir karar ya da uygulanmaması. Onun dışında Papa'nın bir Irak ziyareti var, hala devam ediyor. Onu biraz değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı insan hakları eylem planı var. Onun üzerinde biraz duracağız. İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ var. Onu biraz değerlendirmiş olacağız. Onun dışında bu hafta çok da kamuoyunun dikkatini çekmemekle birlikte bir medya raporu yayınlandı. Daha çok da dijital medyayı inceleyen bir rapor. Emre Kızılkaya'nın kaleme aldığı, bir ekiple birlikte yaptığı bir rapor. Orada dijital medyanın durumu var, değerlendirildi. 70 sayfalık bir rapor. Onun biraz üzerinde durup onu değerlendirelim istiyoruz. Bir de sporla ilgili, siyasetin biraz dışı gibi görünmekle birlikte, Rıdvan Dilmen'in yorumculuğu bırakması spor dünyasında çok etkili olan bir gelişme. Bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu? Bunun anlamı ne? Buradan spor camiasının ve futbolun içinde bulunduğu durum, biraz da onlara değinmiş olacağız. Ne kadar yeter ise gücümüz, vaktimiz.
Haftanın en mühim olayı sonuçta Rıdvan'ın yorumculuğu bırakması. Papa istediği yere gidebilir yani. O kadar çok önemliyet taşımıyor ama.
O zaman Rıdvan'la başlayalım. Madem en önemli konumuz odur. Niye bıraktı gerçekten? Uzun süredir zaten bu programı yapıyordu ve sevilen de, izlenen de bir programdı. Klasikleşmişti yani, en azından öyle diyelim.
Yani evet, sonuçta Rıdvan'ın kendisine has bir programı idi bu. Sonuçta polemik yapılamaz bir program idi. Muhtelif aktörler olmadığı için, genel olarak benim gördüğüm kadarıyla, ben uzun süredir izlemiyorum bu programları da. Hani polemikler üzerinden. Sonuçta memlekette futbol yok ve futbol olmayınca futbol üzerine yapılan programlar aslında işte soytarıların soytarılık yaptıkları bir şey üzerinden reyting yarışı yapıyor idi. Orada böyle abuk sabuk iddialar, bahisler, işte efendim böyle çok ekstrem yorumlarla işte bir reyting kavgası var idi. Rıdvan bunların arasından farklı bir...
Evet, biraz daha soğukkanlı. Evet.
Ama yani hani bana sorsan, hani futbolu mesela şöyle yorumluyordu işte, coşkulu, istekli takımlar veya işte bir takımı övecekse, yani daha doğrusu bir futbol, bir maç analizi yapacaksa, işte bunu istek, coşku, kazanmaya oynadı, kazanmamaya oynadı filan gibi böyle, evet, duygular. Yani aslında futbolun nasıl bir şey olduğunu herhalde biliyordur ama nasıl bir şey olduğu zanlı üzerinden, ne talep ediliyor olduğu üzerinden bir yorum yapıyordu. Çok ucuz, bedava yorumlar yapıyordu. Evet. Normal olarak ben zaten bir futbol sever olarak, yani maçı statta izlemeyen birisinin, benim gibi televizyondan izleyen birisinin maç analizlerine itibar etmem. O yüzden de maç, seyrettiğim maç bittiği zaman bir çitliyle birlikte televizyonu kapatırım yani. Bunları şunun için söyledim. Yani Rıdvan'ın yaptığı yorumların filan benim açımdan pek bir kıymet harbiyesi yok idi. Kendine has bir tarzı vardı ve işte izleniyor idi. İzlenmesinin arkasında yatan sebepler de öyle, hani vay ne kadar bilgili bir özne ve ben de buradan bu izlediğim maç hakkında bir şeyler öğreneceğim filan değildi. Fenerbahçe düşmanları Fenerbahçe yenildiği zaman Rıdvan'ı hevesle seyrediyorlardı. Onun
ne diyeceğim bakarlar.
Öfkesini görmek için aç Rıdvan'ı aç diye bir slogan hasıl olmuştu Fener'in başarısız olduğu maçlardan sonra. Fenerbahçe taraftarları da işte Fenerbahçe'nin rakiplerinin halleri hakkında Rıdvan bir şeyler söyleyecek de sadaklarını dolduracaklar yani. Onlar heybesinde bir şey olacak diye izliyor idiler bana kalırsa. Zaten futbol genel olarak da bu hale indirgenmiş. Burada sembolik bir değeri olduğunu düşünüyorum. Yani Rıdvan'ın bunca yıl sürdürdüğü programı, yorumculuğu bırakmak zorunda kalmasının, eğer öyle bir şey olduysa, sembolik bir değeri olduğunu düşünüyorum. Bir sağlık meselesi falan yok ise arkasında.
Daha çok da açıklama, kendi açıklamasında kendisinin ve ailesinin iftiraya uğradığını beyan ediyor. O sebeple çekildiğini, işte birkaç gün sonra ya da vakti zamanı gelince belgeleriyle bu iftiralara cevap vereceğini söylüyor. Kendi yaptığı resmi açıklamada. Onun dışında fazla bir şey yok.
Sezonun başından itibaren, yani bu yeni bir şey değil, sezonun başından itibaren Serdar Tatlı'nın Merkez Hakem Kurulu'nun başına gelmiş olmasını Rıdvan'la ilişkilendirdiği bir kesim. Ve bunun üzerinden de işte Fenerbahçe'nin kayırılacağı, hakem kararları açısından kayırılacağı öngörüsünde bulunuldu. Şimdi hikayeyi sembolik olarak anlamlı kılıyor olan şey burada. Yani Türkiye'de futbol zaten hızlı bir çöküş içindeydi. Bu 21 takımlı lig zaten hani seyircisiz, lig 21 takımlı, bütün kulüpler ekonomik kriz içinde, Avrupa'da iyice kaybolmuşuz vesaire ve işte bütün mesaimizi hakem kararları üzerinden yorumlar yaparak yürütüyoruz. Bu şartlar altında böyle Rıdvan'la Fenerbahçe ile Merkez Hakem Komitesi'nin ataması ilişkilendirilince tansiyon iyice yükseldi. Reel olarak bakacak olursak aslında 3 kulüp, Trabzonspor'un çok fazla sesi çıkmıyor. 3 kulüp ağırlıklı olarak her hafta dozu arttırarak hakemlerin kendi rakiplerini kendilerinden daha çok kayırdığı üzerinden yayın yapmaya başladılar. Bunu doğrudan kulüpler yapmaya başladılar. Teknik direktörler maç sonrası söylemeye başladılar. Yani iyice gemi azıya aldılar. Ve gerçekten hakem hataları da trajik boyutlara ulaştı. Yani öyle böyle
yani
değil.
Sadece yorumcular futbol konuşmuyor değil. Antrenörler de, kulüp başkanları da artık futbol konuşmuyorlar belli ki.
Evet. Ve yani hakem hataları trajik bir hal aldı. Yani güya VAR diye bir şey var. Falanca maçta işte filanca pozisyonda VAR'ın hakemi çağırması gerektiği yerde çağırmıyor. Yani böyle göz göre göre yani gerçekten akıl almayacak kadar zırva bir biçimde hakem hataları olmaya başladı. Bu hakem hataları da ağırlıklı olarak İstanbul'un 3 kulübünün lehine olmakla birlikte nadiren de onların aleyhine kararlar çıkıyor. Ve yani işte atıyorum işte Galatasaray'ın Ankara Gücü maçında Galatasaraylı futbolcunun eline çarpıyor ceza sahası içinde top. Bu penaltı verilmese de olurdu üzerinden tartışma yapılıyor yani. Yani verilmese de olunmuştur yani. Verildiği de çok oluyor yani. Sonra Galatasaraylı bir
futbolcu. Yani resmi olarak penaltı ama ben olsam vermezdim gibi bir
gibi yani. Galatasaraylı bir futbolcu maç 2-0 olmuşken Galatasaraylı bir futbolcu rakibine dirsek atıyor. Yani art niyetli falan olduğunu iddia etmiyorum ama şimdi bunun üzerinden rakip futbolcunun suratını Galatasaraylı futbolcunun dirseğine vurduğu yorumları yapılıyor falan böyle. Böyle abuk şeyler ulu orta dolaşıma sokulmuyor. Yani bunu sadece Galatasaray'la ve Ankara Gücü maçıyla ilgili bir şey değil. Yani Fenerbahçe maçlarında benzerleri oluyor. Beşiktaş maçlarında benzerleri oluyor. Canhıraş bir şampiyonluk mücadelesi var. Bunu da işte ağırlıklı olarak yayıncı kuruluşun rekabetin sürmesinden menfaati olduğu ile açıklıyor komplo teorileriyle insanlar falan ama sonuçta bu olay çok vites büyüttü. Çok vites büyütünce bir kurban gerekiyor idi yani. Rıdvan da o kurban oldu benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla ligin bundan sonrası hakkında akıl yürütmek için sembolik bir değeri olabilir. Yani bu iş burada kalmayabilir.
Ama
zıvanadan çıkmış bir futbol düzenimiz var. Bunu nasıl yürütecekler yani bu ligi nasıl bitirecekler ben de bilmiyorum yani.
Futbola şey ilgi var mı eskisi gibi kamuoyunda futbola bir ilgi var mı? Benim çevremde giderek azaldığını görüyorum. Baş dönüyor gibi yani neredeyse her gün bir maç oynanıyormuş izlenimi var. O kadar sık maç oynanıyor ki.
Her gün maç.
Takip etmek bile zor.
Her gün maç var zaten sonuçta. Sadece lig maçları değil Avrupa maçları üstüne işte birincilik maçları falan da olduğu için her gün maç var yani.
Bir şey her gün olursa izlenmez, sıradanlaşıyor. Futbolda galiba sıradanlaşıyor.
Belki normal şartlar olsaydı olaylar böyle gelişmezdi de Covid yüzünden insanlar eve kapanınca başka da bir şeyleri kalmadı yani. Ya karı koca birbirleriyle kavga edecekler ya da maç seyredip işte diğer taraftarlarla kavga edecekler. Arkadaşlarıyla kavga edecekler. Dolayısıyla ev içinde kavga etmektense ev dışında kavga etmeyi tercih ediyorlar gibi görünüyor. Benim gördüğüm kadarıyla şey yoğun yani futbol izleme yoğun. Geniş bir kesimin tek şeyi bu kaldı yani tek meşgalesi bu kaldı dolayısıyla
ama ekonomisi galiba çok zayıf ekonomisi kurtarmıyor gibi geliyor futbol takımlarının büyük çoğunluğu borç içerisinde bunu çeviremiyorlar bekledikleri gelir futboldan gelmiyor devlet herhalde finanse ediyor bir şekilde destek oluyor gibi görünüyor.
Yok devlet bir şeye destek olmuyor uzunca bir süredir devlet destek olmadığı için zaten biraz da İyice işin cılkı çıktı. acayip borç altındalar. Yani gelir, benim yaptığım hesaplar ne kadar doğrudur bilmiyorum. Benim yaptığım hesaplara göre Büyük İstanbul kulüplerinin yıllık gelirleri bu şart, şu şartlar altındaki, yani yayın gelirlerini de düşürdü şey, yayıncı kuruluş. Şu şartlar altındaki yayın gelirleri yıllık borç faizini ödemeye ancak yeter yani. Diğer masraflarının karşılayacak gelirleri yok. Ama işte saçma sapan transferlere de devam ediyorlar. Saçma sapan masraf kalemlerine de devam ediyorlar.
Peki bu böyle sürdürülebilir bir şey mi ekonomik olarak? Yok, yok. Ne kadar daha sürdürülebilir?
Bu hiç sürdürülebilecek bir şey değil. Yani biz zaten de sürdürülemiyor. Yani 3. sınıf takımlara, Avrupa'nın 3. sınıf takımlarına elenip çıktık. Avrupa'da yokuz. Gelecek sezon şampiyonumuzu Şampiyonlar Ligi'ne yollayacağız. Ondan sonraki sezon artık ön eleme oynayacağız. Muhtemelen böyle giderse 2 sene sonra zaten Avrupa'da yarışan takım sayımız da azalacak. Yani 11. sıradaydık. Şimdi 14. 15. sıraya düştük. Sezon sonu geldiğinde muhtemelen, yani önümüzdeki sezon başlarken muhtemelen 20. sıraya kadar falan düşeceğiz Avrupa'da. Bu çok uzun süredir düşmediğimiz bir yerdi. Sonuçta hani diğer her alanda olduğu gibi bu alanda da olağanüstü bir çürüme var. Böyle çok cafcaflı işler yapılıyor ve fakat işte altı işin bomboş yani. KOF ve futbolda bunları işte saklayamıyorsun. Yani diğer alanlarda Avrupa ile mukayese ettiğinde bir şey.
Ben çok fazla takip etmiyorum tabii, izlemiyorum futbolu da bilmem. Ama herhalde bir Asya Ligi mi kurulacak? Türkiye oraya mı yönelecek bu gidiş eğer Avrupa'da yok ise?
Ya Asya Ligi var da biz Avrupa tarafında kalmayı tercih ediyoruz. Yani yakında birileri işte Doğu Perinçek çıkıp biz niye Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz? Niye UEFA'ya üyeyiz, Asya'ya üye olalım falan. Orada şampiyon oluruz falan diyebilir. Bunu satın alacak birileri var mıdır Türkiye'de? Şöyle bir tablo var yani. Her gün maç var dedim ya ben. Her gün sadece bizde maç yok. Her yerde maç var. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Ve Türkiye futbol seyircisinin önemli bir bölümü zaten Türkiye Ligi'ni değil Avrupa Ligi'ni seyrediyor. Avrupa Ligi'lerini seyrediyor. Şimdi şöyle bir tablo da var. Bu saat farkı yüzünden. Saat farkı işte yaz saat uygulamasına geçmiyor olmamız yüzünden saat farkı arttı Avrupa'yla. Dolayısıyla Avrupa liglerindeki maçlarla Türkiye'nin maçları, Avrupa liglerindeki büyük maçlarla Türkiye'deki maçlar arasında da ciddi bir saat farkı olduğu için şimdi futbol seyircisi senin hani zannettiğinin aksine Türkiye'de bir maç seyrediyor, sonra o maçı bitirip bir de Premier Lig'de bir maç seyrediyor veya işte Bundesliga'da bir maç seyrediyor filan ve orada farkı çok bariz görüyorsun yani. Bizde işte böyle bir yıl sahtekarlık dolanıyor ortada. Yani sade sahtekarlık var. Sahadaki futbolcular sahtekarlık yapıyor. Teknik direktörler kendi başarısızlıklarını örtmek için böyle işte olayı hakeme filan yıkıyorlar gibi gibi. Sonra şeyi seyrediyorsun. Avrupa'da işte Premier Lig'de bir maçı seyrediyorsun. Ya yani orada insanlar işte sahaya futbol oynamaya çıkmışlar. Bir şov yapıyor olduklarının, o şovu başarılı yaptıkları için bir şeyler kazanıyor olduklarının farkında olarak davranıyorlar. Ve tabii bu görünüyor yani. Öyle futbol allamesi olmaya gerek yok yani. Bu fark görünüyor.
O zaman Türkiye'de mesela Türkiye Ligi'ni izleyenlerle Batı'daki ligleri izleyenler kıyaslandığında ağırlık hala Türkiye'dedir zannediyorum. Ama çünkü önemli bir kesimde Batı'yı izliyor galiba.
Türkiye'dedir de ağırlık hızlı bir şekilde kayıyor. Yani şimdi mesela şöyle bir kesim oluştu. Yani Süper Ligi seyretmiyor. Yani o işte sadece Premier Ligi, Bundesliga'yı falan seyreden bir kesim oluştu. Şimdi onların önemli bir bölümü eskiden ikisini de seyrediyordu. Şimdi bir kesim ya ben bunlar, bu seyredilecek bir şey mi diyor ve seyretmiyor. Yok. Mesela ben de şimdi sistematik bir futbol seyircisi idim. Uzunca bir süredir sadece Beşiktaş'ın maçlarını seyrediyorum. Beşiktaşlı olduğum için seyrediyorum. O da yani bana böyle aman seyredilmeye çok değer bir şey göründüğünden değil yani. Beşiktaşlı olduğum için onları seyrediyorum yani. Hepsi o. Onun dışındaki maçlar hep televizyon açık ama böyle başka şeylerle meşgulüm. Çünkü yani o aradaki boşluklara futbol seyrederken, maç seyrederken o futbolun arasındaki boşluklara işte birisinin yatması, ötekisinin hakemle tartışması vesairesi falanlara bir kitap okumayı sığdırabilirsin. Yani o kadar büyük boşluklar var. Futbolla alakası yok yani seyrettiğimiz şeyin. Ama şey yani bizi ilgilendiren tarafı şu. Yani bu futbol ligi, Rıdvan'ın istifası o anlamda bir gösterge. Bu futbol ligini bu federasyon sonuna kadar götüremeyebilir. Mayıs'a kadar götüremeyebilir yani. Her hafta 2 tane maç var. Yani çarşamba pazar maçlar oynanacak. Ve gerilim de bu seviyeye yükselmiş durumda. Bunu yönetemeyebilirler. Ya bütün aktörler bir biçimde, ya bir dakika bak, biz kendi teknemizi batırıyoruz diye akıllı olacaklar. Çok ihtimal vermiyorum. Şimdi mesela bu hafta şöyle şeyler oldu. Yani Ankara Gücü Galatasaray maçından sonra Galatasaray o kadar yaygara yaptı. Sivas Spor, bu hafta Galatasaray'ın oynayacağı takım, açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Ya kardeşim bak, şimdi Ankara Gücü maçındaki o şeyin faturasını bize çıkartmayın ha diye. Bunun üzerine Galatasaraylılar, işte zaten Sivas Spor başkanı da Fenerbahçeli. Sivas Spor zaten Fenerbahçe'nin arka bahçesidir. Bu Fenerbahçe'nin, yani bir de böyle bir durum var. Yani şu üç takım ligi kendilerinden ibaret olarak göre geliyorlar. Evet. Şimdi de öyle görüyorlar. Yani Sivas Spor işte şunun, Kayseri Spor bunun, Göztepe şunun filan piyonu. Yani onlar figüran. Asıl oyuncu bunlar. Şimdi burada da bu reaksiyonu gösterdiler. Üstüne hem Beşiktaş hem Fenerbahçe Twitter'dan açıklama yaptı filan. Yani tansiyonu yükseltiyorlar. Ateşe benzin dökülüyor yani. O yüzden hani Rıdvan'ın istifası sembolik olarak anlam taşıyor. O yüzden çok mühim dedim. Yani bu.
Peki Rıdvan futbolda başka bir mevkiye gelebilir mi? Mesela yani, federasyon başkanlığı gibi, bu da bazı çevrelerde cılız da olsa iddia ediliyor.
Çok uzun süredir bu konuşuluyordu. Yani şimdi Rıdvan'ın federasyon başkanlığına getirilmesi için yorumculuğu bırakması gerekmiyor. Yani getirildikten sonra da bırakabilir. Ama çok uzun süredir konuşuluyordu federasyon başkanı olacağı. Çünkü yani hatırlıyorsun işte o sevgili Arda kardeşim, ben evet diyorum sen ne diyorsun filan paslaşmasını, evet, ilk başlatan yanlış hatırlamıyorsam Rıdvan'dı. Tayyip Bey'le ve eşiyle de arası iyi olduğunu biliyor. Kendisi de saklamıyor yani. Dolayısıyla bekleniyordu zaten hani Rıdvan'ın federasyon başkanı. Ama hani şu şartlarda bir de öyle bir operasyon yapılırsa yani bilmiyorum, yangın çıkabilir.
Zaten bir problem varsa demek ki o problemi sürdürecekler, o şekilde çözülecek. Gerginlik devam edecek. Bu madem ki yayıncı kuruluşu kazandırıyor.
Ondan da çok emin değilim yani yayıncı kuruluşu. Yani daha doğrusu yayıncı kuruluş kazanıyor mu kaybediyor mu onu da bilmiyoruz. Çünkü onlar da caz yapıp duruyor. Yani onlar da lig 21 takımlı olunca başkaları dedi ki yayıncı kuruluş kazansın diye yapıldı. Yayıncı kuruluş çıktı dedi ki bana sormadan yaptınız, ben bu kadar yayını yapamam. Kazanıyor mu kazanmıyor mu onu da bilmiyoruz. O da. Yani ama şunu biliyoruz, kulüpler ödemeyi yapmıyor. Sürekli olarak işte döviz yükseldi, şu oldu, bu oldu, bana imtiyaz sağlayın diye onlar da caz yapıyorlar. Evet. Yani anladığım kadarıyla işte Türkiye Ligi'ni uluslararası anlamda pazarlayarak da bir şeyler kazanma hayalleri var idi. Çünkü bunlar uluslararası bir yayın kuruluşu. Oradan da elleri boş döndü galiba, bilmiyorum. Ya da yani onları da bilemiyoruz. Sonuçta şimdi yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki işte devlet havaalanına şu kadar yolcu taahhüt etmiş, o yolcunun parasını ödüyor ama havaalanının kirasını affediyor. Şimdi adam parayı almış, yani senden almış. Niye onun kirasını affediyorsun? O kirayı da al madem. Ama böyle bir şeyler oluyor. Dolayısıyla yayıncı kuruluşun yaptığı, çıkardığı gürültü haklı bir gürültü mü falan, onları da bilmiyoruz. O da hazır bu fırsattan istifade, ben daha çok kazanayım, daha az ödeyeyim derdine de düşmüş olabilir, bilmiyorum yani.
Avrupa ile oynamıyorsa takımlar doğal olarak abone sayısı da düşebilir yayıncı kuruluşun. Eskiye göre biraz daha az kazanıyor olabilir mantık olarak baktığımızda.
Yok, mantık olarak yanlış bakıyorsun çünkü işin dinamiklerini bilmiyorsun. Şimdi sonuçta şöyle bir şey var. Türkiye Ligi maçlarının bir ihalesi var. Türkiye Ligi maçlarını yayınlamak için bir bedel ödüyor şey yayıncı kuruluş. Avrupa'daki maçlar için ayrıca ihaleler var. Yani Şampiyonlar Ligi için ayrı, Avrupa Ligi için ayrı ihaleler var. İki sene öncesine kadar Avrupa maçları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları başka bir yayıncı kuruluşun elindeydi. Yani bu yayıncı kuruluş sonradan onları da aldı. Oradaki Türk takımlarının orada kalmamış olması yüzünden seyirci kaybı falan olmuş mudur bilmiyorum. Çünkü hani bir yerden de bakınca Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı kalmamış olması çok da kimsenin umurunda değil. Çünkü hiç değilse futbol seyrediyor millet yani. Orada bir Türk takımı olduğu zaman futbola benzemeyen bir şey çıkacak yine ortaya. Dolayısıyla şimdi onlar birbirinden bağımsız şeyler. Yani Türkiye Ligi'nin kendisinin bir fiyatı vardı. Bu fiyat bence yüksekti. Yani abartılmış bir fiyattı. Abartılmış bir fiyat ödediler. Ama öderken ödediler. Yani bunu taahhüt ettiler. Şimdi ben bunu kazanamıyormuşum demek yani saçma bir ticaret oluyor. Ama işte sonuçta bu işleri yapıyor olan Katarlılarla siyasi irade arasında başka türlü ilişkiler olduğu için de yani böyle yürüyebiliyor yani.
Bu sene kimin şampiyon olacağını sormaya gerek yok. Bu tabloda herhalde
üçünü birden karambolde şampiyon,
birisi çıkacak.
Üçünü birden şampiyon ilan ederek yani. Çıkabilirler buradan.
Değiştirelim mi konuyu? Evet. Burada söyleyeceğin başka bir şey
burada var. Burada şu yani bu aslında peki. Futbol evet. Türkiye'deki diğer şeyler için böyle gizlenemez bir gösterge. Ne kadar çürümüş olduğunu her şeyin, çalışıyor olan sistemlerin ne kadar çalışamaz hale geldiğinin bir göstergesi. Ve bu durumun sürdürülemezliğinin sembolik bir değeri olduğu için Rıdvan istifasını önemsemiş. Yani o yüzden hani girişteki çıkışı o yüzden yaptı.
Tamam, oradan da istersen Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı insan hakları eylem planı var hafta içerisinde. Çok şık cümlelerin olduğu ve içerik olarak baktığımızda, metne baktığımızda büyük çoğunluğumuzun ah ne güzel deyip kabul ettiği bir eylem planı ortaya çıktı. Ve 2 yıl içerisinde de bunların gerçekleştirilmesi planlıyor. Bir de zamanı var. Bir de bunlar kontrol edilecek. Yapılıyor mu, uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye bu süre içerisinde filan gibi çok ayaklı bir rapor açıklamış oldu. Ama
kim kontrol edecek? Ben o işin oralarını bilmiyordum ya.
Adalet Bakanlığı içerisinde bir mekanizma kurmuşlar bununla ilgili olarak. Zaten Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile birlikte yapılan bir çalışma. Onların fonladığı bir çalışma. 1 milyon 200 bin euroluk bir destek var. Dolayısıyla bileşeni çok fazla bir ortak çalışma bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Sadece hükümetin kendi başına attığı bir adım şeklinde değil yani.
Yani şimdi Avrupa Birliği fonlarıyla yürütüldüğünü öğrenmiş idim ve işte tam da tarihinde bitirilmiş. Ama hani işin bir de kontrol edilecek olduğunu biliyorum. Hani bunu Türkiye'de Adalet Bakanlığı falan kontrol edecekse eder yani evet. Sonuçta benim gördüğüm kadarıyla, ben metne baktığımda gördüğüm kadarıyla benim bildiğim Türkiye yasalarına eklenen herhangi yeni bir şey yok yani. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir iradenin burada söylediklerine itibar edeceğine falan ihtimal vermek bence çok fazla safkinlik var. Bunu böyle bir eylem planı olarak yayınladı diye tamam diyecek bir durumumuz yok. Yani sonuçta şimdi Cumhurbaşkanı çıkıp sana istediğini söyleyebiliyor. Sen Cumhurbaşkanı'na bir şey söylediğin zaman içeri atıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın sana bir şey söyledi diye sen dava açarsan mahkemeler diyor ki yani sen YouTube'da çıkıp konuşmuşsun, kamusal birisin. Dolayısıyla eleştiriye tahammüllü olman gerekiyor. En ağır eleştiriye tahammüllü olman gerekiyor diyor mahkemeler. Ama aynı mahkeme sen Cumhurbaşkanı'na aynı lafı ettiğin zaman vay sen Cumhurbaşkanı nasıl böyle bir şey söylersin diyor. Şimdi bunlar bir kere olmuyor, 2 kere olmuyor. Neredeyse her gün 20 kere oluyor yani. Ve yıllardır oluyor.
Evet.
Şimdi bunlar olup dururken bir de böyle eylem planları açıklamaklar falan böyle ya gerçekten bizim nasıl diyeyim tahammülümüzle oynuyorlar gibi görünüyor bana. Yani kardeşim yapmayacağınız şeyleri söylemeyin bari.
Çoğu zaten uygulamaya dair şeyler bunların yasa gerektiği, yasa değişikliğini gerektirecek çok fazla bir adım yok. Mesela işte gece vakti eve baskın yapıp onun ifadesini almak için bu olmayacak diyorsun. Zaten uyguladığın zaman olmaz. Gündüz vakti çağırabilirsin ya da şimdi, bir davet gönderirsin. Dolayısıyla bunun için bir yasaya gerek yok.
Şimdiki yasalar zaten hani bunu böyle yapın demiyor yani sabaha karşı getirin demiyor. Yani insansan zaten bunu makul bir saatte getirirsin. Onu yapmayan birisiysen şimdi yapmayacaksın. Yani bunu yazdım diye böyle davranacağının bir şeyi yok. Bana öyle geldi ki yani okurken yani yapmayacaklarını, buna uymayacaklarını falan adım gibi biliyorum. Uymadıkları şeylere bakınca buna da uymayacaklarını adım gibi biliyorum. Yani böyle sahiden sinir uçlarımızla oynamak, damarımıza basmak. Yani bak aslında doğru dürüst bir siyasi iktidar nasıl olur? İnsanla nasıl davranır ben biliyorum. Bile bile böyle yapıyorum. Sizin canınızı yakmak için bak böyle bunu bilmiyor değilim ha. Demek için yapılmış bir şey gibi geldi bana. Bende yarattığı duygu bu oldu.
Evet bir de işte Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var Mart ayının içerisinde. Arkasından da NATO Liderler Toplantısı var. İşte son dönemde Biden'la birlikte işte yeni bir kapı açma, Batı'yla yeniden bir görüşme, diyalog sürecinin başlatılması hedefi var. Bu çerçevede işte biz demokratik değerlere ve hukuk kurallarına uygun adımlar atmaya hazırız, atıyoruz böyle de bir eylem planı yaptık deyip Batı'ya yönelik bir reform paketi olduğu şeklindeki değerlendirmeler de çokça yapılıyor.
Yani işte bunlar böyle dediğim gibi birileri çok bambaşka bir sebeple bir şeyler yapıyor. Sonra biz oturuyoruz bunlara böyle manalar yüklüyoruz. Şimdi sen kendin söyledin, güzelce söyledin yani bu 3 yıl önce başlamış. Avrupa fonlarından 1.300.000 avroyu birilerinin cebine vermek için başlamış bir şey yani. 3 yıl önce bu karar verilmiş ve şu tarihte böyle bir rapor yayınlanacak diye taahhüdü var. Şimdi biz bu tarihte bu yayınlanmış ve bugünün gündemine bunu yedirmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey yok. Bak bu adamlar 3 yıl önce muhtemelen...
Olabilirdi. Cumhurbaşkanı açıklamazdı bunu. Sonuçta Adalet Bakanlığı kendi içerisinde bir çalışma Avrupa Birliği ile yapmış. Böyle yapılan çok çalışma var çünkü. En üst makam tarafından açıklanmıyordu. Açıklanması işte bu amaç için deniyor ama burada hemen Almanya ve Fransa açıklama yaptı. Kulağa çok hoş gelen açıklamalar bunlar. Ama bir de gözümüzün göreceği güzel adımlar olması gerekiyor. Dolayısıyla ahim kararı var önümüzde. Bunu hemen uygulayın Osman Kavala ve Demirtaş için. Onu bekliyoruz deyip hemen bir karşı bir cevaba geçmiş oldular.
Yani tabii yani sonuçta herkes kaz değil ya, herkes salak değil. Biz Türkiye'de bunları görüyorsak onlar da orada bizden fazlasını görüyorlar yani. Bizden gizlenenleri bile görüyorlar. Sonuçta bunların herhangi bir hükmü yok ve dediğim gibi hani bende yarattığı duygu zaten var olan öfkemi büyütmek oldu yani. Yani kardeşim bak, kanunlar var, uymuyorsunuz, anayasa var, uymuyorsunuz. Sonra bana böyle cafcaflı paketlerle bunları sunuyorsunuz ve yani işte bu hani arkadaşlarının canını yakmak isteyen hınzır çocukların davranışları gibi, yani böyle hani sahip olduğu bir şeyle arkadaşlarında kıskançlık uyandırmak isteyen çocukların böyle davranışları vardır yani parklarda falan. Evet. Öyle bir şey olarak göründü yani. Canım yandı.
Ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yaklaşımı öyle değil. Gayet büyük bir hevesle, coşkuyla bunu bir devrimsel adım olarak nitelendirebiliyor.
Ben zaten sıklıkla şey durumuna geliyorum yani, bu Metin Feyzioğlu'nun aklını bana verse Allah da ben de bir gece rahat uyusam diye sıklıkla o duruma geliyorum. Yani aklını bilmiyorum da ahlakını verse onu istemem yani. Bu Metin Feyzioğlu aklıyla ilgili olarak ben zamanında çok yazdım. Ciddiye alınacak herhangi bir tarafını görmüyorum ve bu baba tarafından, şimdi daha ilk konumuza bağlayalım. Eski hakem ve işte şimdinin yıldız futbol yorumcularından Erman Toroğlu'nun Türkiye'de başlattığı bir kampanya gibi bir şey vardı. Bu babası hakem olanlardan hakem olmuyor diye. Babasında herhangi bir şey olanlardan da dişe dokunur biri bir şey çıkmıyor. Bu Feyzioğlu bunun en tipik misallerinden bir tanesi. Buradan şeye bağlayabiliriz istiyorsan. Özdağ'a bağlayabiliriz yani.
Evet, Ümit Özdağ'a geçelim.
Yani galiba Türkiye'de bir kanun çıkartıp hani babası bir yerlerde bir şey olmuş, bir saygı uyandırmış, saygı uyandıracak bir şeyler becermiş olan insanların siyaset sahnesine girişini engellemek gerekiyor gibi görünüyor. Yani benim açımdan sahiden mesela Feyzoğlu da Özdağ da yayına koyduğun zaman birbirini çok andıran profiller. Sadece işte baba mirası yemek hevesiyle, vasat akıllarıyla ve vasat kabiliyetleriyle işte bir şeyler yapıyorlar. Etraflarında da bunlardan bir şey olur ha. Biz bunun eteğine yapışalım, biz de bunlarla beraber yükseliriz. Hayali kuran küçük bir grup var. Onlar bunları peygamber olduklarına inandırıyorlar. Böyle gidiyor memleketin halleri.
Evet, yani istifasını çok siyasete özgü bir damga vuracak bir şey gibi görmüyorsun. İyi Parti'de fazla bir yara açacağını düşünmüyorsun. Ümit Özdağ'ın bu sözlerini oradan anladım.
Hiçbir şey yapmaz yani. Sonuçta Türkiye'de bir dönem Feyzioğlu'nun CHP Cumhurbaşkanı adayı olması vesaire hakkında falan böyle ciddi ciddi hayaller kuran birileri vardı yani.
Vardı, evet.
Şimdi Feyzioğlu kaza ara bir yerde bir şeye aday olsa, yani bu Erdoğan'ın kanatları altına girdikten sonra hani şimdi çıkıp bir şey olmaya kalksa ya da Erdoğan'ın da bir şey yapmaya kalksa 300 tane oy alamaz. Sonuçta Özdağ da öyle biriydi yani, kim olduğu, ne olduğu, ne mal olduğu belli değilken işte babası hatırına lan bunda mutlaka babasında var olanın şu kadarı bunda da varsa hesabıyla herhalde böyle bir bilinmezlik üzerinden, meçhul üzerinden bir kredisi var idi. Ortaya çıktı ki giderek kendi kendisine, yani bundan önceki hamlelerinde kendi kendisine bu krediyi berhava etti. Ne yapıyor olduğunu farkına vardığını da zannetmiyorum. Daha önce konuşmuştuk galiba. Bir şey yapmıştı. Onun üzerine konuşmuştuk Özdağ hakkında. Ne yaptığını farkında olduğunu da zannetmiyorum. Kendisi evet, ne yapıyor?
Kendisine bir alan açmaya çalışıyor. O İYİ Parti'de genel başkan olacaktı ama hiç olmadı.
Gerçekten ne yapıyor olduğunu? Yani bu hamlelerinin aslında onun imajına ne tahribat yaptığının farkında olacak kadar şeyi olmadığını, siyasi bir içgüdüsü olmadığını biliyorum. Buradan herhangi bir şey çıkmaz yani. 300 tane, evet. 300 yara açmaz şeyde, İYİ Parti'de. Kaldı ki zaten hani bir de şeyi zamanlama da yanlış. Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin momentumu olağanüstü pozitifken bütün bunlar şeye pozitif olarak yansır yani. İYİ Parti'ye ve Meral Akşener'e bu tür ayrılmalar, bu tür darbeler. Hani arkasında bunun bir iktidar oyunu var mıdır filan onları bilemiyorum. Yani
öyle diyenler de var ama hem Muharrem İnce için aynı şey söylendi. Evet. Bu ayrılış Ümit Özdağ için de aynı şey söylendi. Ama dediğin gibi mesela Muharrem İnce'nin ayrılmış olması CHP'ye daha bir sivilleştirdi ve ivme kazandırdı değerlendirmesi de var. Burada da Ümit Özdağ'ın ayrılması İYİ Parti'ye katkı sağlayacaktır diye şimdi sen de söylüyorsun.
İYİ Parti ile CHP'nin şöyle bir farkı var. Yani İYİ Parti'nin momentumu çok. Şartlar çok pozitif giderken böyle bir şey yapıldığı zaman kamuoyunda ha bak bunlardan korkuluyor. Duygusu uyanır. Başka herhangi bir şey bir kenara bıraksak bunlardan çok korkuluyor. Duygusu uyanır ve dolayısıyla bu kim korkuyorsa onu korkutmak isteyenler İYİ Parti'nin arkasında daha çok hizalanırlar. Benim için olumlu bir siyaset değil İYİ Parti'nin siyaseti. Benim tasvip edebileceğim bir siyaset değil ama sonuçta siyaseti iyi oynuyor. Tamam. Yani benim tüm bir takım değil ama iyi futbol oynuyor. Şimdi bunu takdir etmek gerekir diye bakıyorum. Ümit Özdağ falan ciddiye alınacak bir vaka değil ve ama dediğim gibi hani bunun arkasında bir iktidar hesabı varsa o iktidarın da ne kadar aciz olduğunun bir göstergesi yani. Muharrem İnce'den, Ümit Özdağ'dan, işte Erbakan'ın oğlundan veya şundan işte böyle orada böyle Asil Türk'ten gram gram oralardan buralardan bir şeyler toplamaya çalışmak zorunda kalması iktidarın onun ne kadar aciz olduğunu gösteriyor. Çok çok
acı. Sen burada tam da Erbakan'dan söz ettin. Onun 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıya Saadet Partisi'nin organize ettiği, davet ettiği bir toplantıydı. MHP dışında bütün siyasi partiler katıldı. AK Parti'de genel başkan yardımcısı seviyesinde temsil edildi. Herkes birer konuşma yaptı. MHP temsilci göndermedi. Muhtemelen HDP orada vardır diye. Hem Erbakan'ın bu şekilde son günlerde tartışılması hem de Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı üzerinden bölünmeye ya da Cumhur İttifakı'na katılmaya teşvik edilmesi çabası var. Onu değerlendirelim. Bir de yeni çıktı 94 ruhu. Geçen hafta birazcık değerlendirmiştik ama mesela buna uygun bir adım attı yeni il başkanı. Bir tweetle gençleri Ayasofya'da sabah namazına davet etti. Sanıyorum bugün kılınan namazda bir grupla katıldı. Biz işte 2023'ü aldık, 2024'ü de kazandık. Hedefimiz 2071, inşallah onu da alacağız geliyor diye. Biz Z kuşağı değil, Vav kuşağıyız, işte Asım'ın kuşağıyız falan gibi. Yeni bir başlangıç, yeni bir çıkış. 94'e benzer bir sembolizmle bir çıkış gerçekleştirmiş oldu.
Evet, bit pazarına nur yağıyor yani. Ben bu Erbakan'ın hatırlandığı toplantı hakkında çok fazla şey okumadım. Başlıklarına şöyle bir baktım. Gördüğüm kadarıyla işte anladığım kadarıyla Levent Gültekin bir şeyler yazmış ve bunun üzerinden bir linç kampanyası başlamış. Bir tehdit kampanyası başlamış yani. Neler olup bittiğini falan bilmiyorum. Çok da umurumda da değil yani işin doğrusu. Çünkü bir 94 ruhu diye bir şey olduğuna inanmadığımı zaten geçen hafta söylemiştim. Refah hareketinden Türkiye'ye herhangi bir şey de gelme şansı zaten yok. Yani olsaydı zamanında olacaktı. Şimdi zaten yok. Buradan böyle bir İslami uyanış falan gibi bir şeyler hayal edenler varsa önce bir Müslüman olmaları gerekiyor. Yani Müslüman gibi davranmaları gerekiyor. Bizim bildiğimiz Anadolu'da Müslümanlık diye biliniyor olan şeyle bugün kendilerinin Müslümanlığın yeni nesil Ömer'i görüyor olanların Müslümanlığı arasında olağanüstü bir fark olduğuna kefilim yani. Ama şunu söyleyebilirim hani ben de bu vesileyle Levent Gültekin'e yönelik yıldırımların bir kısmını üstüme çekmeye aday olarak. Yani Türkiye'de siyaseti endazesinden çıkartmış olan siyasi aktör bence Türkeş değildi, Erbakan'dı yani. Süleyman Demirel vefat ettiği zaman hakkında çok güzellemeler yazılmıştı. Ben de kendi blogumda yani bir dakika deyip işte bir benim Demirel'im diye bir şey yazmıştım. Yani pozitif taraflarını teslim edelim falan filan ama ya bak hani evet, şu tahribata da sebep oldu Türkiye'de diye. Erbakan Türkiye'de siyasetin tahribatının bir numaralı mesulüdür bence. Yani Türkiye'de kendilerini Müslüman olarak tarif ediyor olan, üst kimlikleri Müslümanlık olan ama bu üst kimlikleri ile başkalarına tecavüz etme hakkını kendisinde görmeyen insanları başkalarına tecavüz edecek, bu üst kimlikleri başkalarına tecavüz edecek insanlar haline getirdi. Ve bu çok hızlı bir şekilde yayıldı yani. Yani şimdi Erdoğan'ın gömlek değiştirmesi 2002'de çok sebepsiz değildi ya da işte o hani faziletten ayrılanların gömlek değiştirmesi sebepsiz değildi. Çünkü o gömlekle siyasette bir mesafe kat etmeleri mümkün değildi. Çünkü orayı radikalleştirip böyle hani üzerinde siyasi bir oyun oynanamaz hale getiren Erbakan'dı benim açımdan. Dolayısıyla ben kendisini çok hayırla yad etmiyorum. Ha, ama şimdiki torunlarıyla mukayese edersek yani tabii ki kıyas kabul etmeyecek kadar zeki, yetenekli, becerikli bir adamdı. Yani ama bir hatıramı anlattım mı bilmiyorum daha önce. Hatıramı yine anlatayım. Yani biz şimdi Erbakan'a bir araştırma yapmış ve bir rapor hazırlamış idik. Bugün şimdi AKP'de milletvekili, önemli bir yerde milletvekili olan bir profesörle birlikte o raporu sunmaya gittik. Gece saat 11'de beyefendi teşrif ettiler. Yani bize diyelim saat 7'de randevu verildiyse biz 11'e kadar bekledik. Ama zaten onlara alışıktık, biliyorduk. Yani biz bu Refah Parti kanadı sana bir randevu verdiyse o randevu 6 saat röterle uyarsa şanslı görmen gerekiyordu kendini. Orada da işte 4 saat kadar sonra geldi beyefendi. Bir de bir milletvekili var. Yaşlı bir milletvekili. O da bekliyor bizimle beraber. O sırada sohbet ettik kendisiyle. Ertesi günkü grup toplantısında konuşmayı o yapacakmış. Ona tevdi etmiş görevi Erbakan. Ve işte o da hazırlamış konuşmasını Erbakan'a sunacak da onay alacak yani. Ben bu ne iş dedim ya kendi kendime, o safım da işte o zamanlar iyice. Yani koskoca milletvekili. Adam bir konuşma hazırlamış yani. Sana mı soracak şimdi? Yani ben bir sunuş hazırladığım zaman o zamanlar işte üniversitede görevliyim. Yani rektörümden onay almam gibi bir şey. Bana o kadar zırva göründü yani olay. Ha şimdi anladığım kadarıyla bunlar da zırva değil zaten bugünün Türkiye'sinde de. Sonra neyse beyefendi geldi, girdi içeri. Özel kalem biraz sonra geldi, dedi ki sizi bekliyor dedi. Ben dedim ki ya beyefendi uyuyor yani, yaşlı da adam, hani biz sonra işimizi görebiliriz, biz bekleyebiliriz gelincesi yani. Hani beyefendi yaz. Özel kalem sana ne ya dedi, öyle bir Eda. Ben de o Eda'yı görünce iyice gemileri yaktım. Ya bir sor bakalım dedim ya, belki onu alacak adamcağız, işte görüyorsun halini filan falan üsteledim. Özel kalem de Erbakan'dan aldığı güçle böyle hani küstah bir şey filan. Fakat ben dişlerimi gösterince gitti içeriye, sordu. O da hepimizi birlikte aldı Erbakan odasına. Beyefendiyi köşeye oturttu. Biz makamın orada koltuklarda oturuyoruz. O milletvekili köşeye oturttu, gitti yanına. Ve satır satır redakte etti, değiştirtti. Bir saat falan sürdü yani. O muhtemelen 20 dakikalık görüşmenin redaksiyonu bir saat falan sürdü. Biz bekledik. Tabii bizim ekiptekiler de bana diş bileyip duruyorlar yani o sırada. Sonra geldi bize sıra. Gecenin biri oldu yani neredeyse. Biz sunuş yapıyoruz. Böyle işte diyoruz ki, atıyorum yani. Malatya'da işte gençlerin arasında Refah Partisi'nin şeyi düşük. Bir dakika diyor. Özel kaleme sesleniyor. İşte Malatya Milli Gençlik Vakfı'nı bağlıyorlar. Gecenin biri yani. Milli Gençlik Vakfı'nın başkanını bağlıyorlar. Ona bir fırça çekiyor. Şimdi bak Malatya'da durum böyleymiş diye. Ondan sonra işte bilmem nerede, diyelim ki işte Elazığ'da işte Refah Partisi'nin faaliyetlerinden vatandaş yeterince haberdar değil. Araştırmada böyle bir şey çıkmış. Dur diyor filan. Bağlatıyor. Milli Gazete'nin Elazığ'daki sorumlusu bir fırça çekiyor. Ben dedim ona, bu ne oluyoruz ya? Bu parti marti değil ya. Bu devlet yani. Ve bütün düğmeler aynı yere bağlanmış. Şey var önde, klavye var. Her düğmesi bir yere bağlı yani. Dedim ki bunlar iktidar olursa biz yanmışız ya. Yani bu dünyanın görüp gördüğü en faşizan teşkilat yani. Ve sonuçta evet gömlekleri değiştirdiler de o faşizan teşkilatı bir biçimde devraldılar. Benim Erbakan'la tek temasım ve işte tek hatıram bu değildi ama bu benim açımdan çok sembolik olarak değerli bir hatıradır. Ve bu hareketten çok korkmuş olmamın sonrasında da gömlek değiştirmiş çocuklarından da çok korkmuş olmamın da birinci sebebi budur yani. Ben meselelere ideolojiler falan çerçevesinden değil metodoloji olarak baktığım için bu metodolojiden yani hiçbirimize bir hareket alanı kalmaz, nefes alma alanı kalmaz yani. Devlet bizim her şeyimize karışma, bunların eline geçerse her şeyimize karışma hakkını kendinde görür diye düşünüyorum. Evet yani görüyordu zaten.
Buradan istersen bir medyaya geçiş yapalım. Biraz önce sözünü ettiğim Emre Kızılkaya'nın yazdığı Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Başkan Yardımcısı görevini de aynı zamanda yürütüyor. Bir arkadaşıyla birlikte yaptığı bir araştırma bu. Daha çok dijital medya üzerine ve dijital medyanın sosyal medya platformlarını nasıl kullandığını anlatan datalarla yapılmış. Bana göre bugüne kadar Türkiye'de en geniş kapsamlı data analizi, data bilgilerinin de olduğu bir araştırma gibi duruyor. Üçe ayırmış burada medyayı, dijital medyayı. Bir, bağımsız yayın yapanlar, iki iktidar yanlıları, üç yerel medya diye hepsinin örneklerini veriyor. Kenarlarındaki ilişkileri değerlendiriyor ve oradan şikayeti işte sosyal medya platformlarını kullanırken Google gibi arayüzlerin algoritmalarının Twitter'ın da Facebook'un da iktidar yanlısı gazetelere ve dijital medyaya ayrıcalık tanıdığını, onu öne çıkarttığını söylüyor ve bunun düzeltilmesi yönünde onlardan algoritmayı yeniden yazın şeklinde bir talep ortaya çıkmış oluyor. Tabii durumu da anlattıktan sonra böyle bir yaklaşım var. İstersen sen de baktın rapora, senin bir değerlendirmeni alalım.
Evet, ben de baktım rapora. Ciddi miktarda zaman da ayırdım. Daha çok zaman ayrılması da gerekiyor. Şey konusunda kesin haklısın. Yani ilk defa bu kapsamda bir araştırmayla karşı karşıyayız. Yapılmışsa da bize ulaşmadı yani. Ama bunun muadilleri ve bundan daha karmaşık olanları Batı'da yapılıyor yani. Yapılması gerekiyor. Buradaki klasifikasyona muhtelif sebeplerle itiraz ettiğim noktalar var. Yani bu ABC klasifikasyonuna filan ama yani sonuçta işte bir çaba var ve o çabanın daha teferruatlı olarak da bizimle paylaşılmasında fayda var diye de düşünüyorum. Oradaki o ağ yapısı falan onun arkasındaki datayı daha hassas görsek daha mutlu olurdum diye bakıyorum. Üzerine tartışılması gereken yani Türkiye'nin halleriyle ilgili olmadan medyanın halleri, bunun nereye doğru gidiyor olduğu konusunda konuşulacak çok şey var. Özellikle de bunu batıdaki benzerleriyle mukayese ederek konuşulmamız gereken çok şey var. Konuşulması gereken, tartışılması gereken. Yani burada bizim konuşmamız değil de genel olarak Türkiye genelinde tartışılması gereken, herkesin eteğindeki taşın dökmesini gerektirecek çok şey var yani. Çünkü bu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Medyanın nereye doğru gidiyor olduğu ve bu eğer bir makas var ise dünyadaki muadilleriyle bu makasın nasıl bir şey olduğunu biliyor olmamız, bunun üzerine kafa yoruyor olmamız hepimizi ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Ama haklı olarak tabii dijital medya şeye taktı yani. Bu Google algoritmaları meselesine taktı. Şimdi orası da evet başka bir derin çatlak. Üzerine çok konuşulması gereken. Yani demin sözünü ettiğimden farklı bir şeyden söz ediyorum şimdi. Orada görünüyor ki biz artık evet bu teknoloji şirketlerinin keyfi tutumlarını denetleyecek mekanizmalara muhtacız toplumlar olarak. Yani bu işler başlangıçta çok ticari idi. Yani Google yukarıya birisini çıkarıyor ise bu normal piyasa kuralları içinde gerçekleşiyordu. Yani daha çok müracaat edileni Google en yukarı çıkarıyordu. Kendisinin buradan bir ticareti yok idi. Normal piyasa kuralları içinde çalışıyor idi. Nötr, şeffaf bir şeydi. Başlangıcı böyleydi. Çok kestirme şekilde kısa bir süre sonra şunu keşfetti ki orayı satabilir. Dolayısıyla evet orayı ticarileştirdi. Bu riskli bir şeydi ama yine de kendi içinde bir mantığı vardı. Yani orada bir ticari işlem yapan bir şirket var. Dolayısıyla işte o şirkette kendi tırnak içinde nüfuzunu pazarlanabilir, ticarileştirilebilir. Şık değil ama meşruiyetini tartışmak ayrı bir şey yani. Ama işte hani bizi Google vesairenin işte YouTube'un falan yaptığı tercihler konusunda da alarma geçiren bir şeydi bu. Şimdi burada görünen tablo bir üçüncü faz. Yani çünkü görünen o ki ideolojik ya da işte siyasi bir tercih var Hürriyet daha çok kişi tarafından tercih ediliyor veya daha çok para ödedi falan diye değil yani. Başka bir ilişki ağı içinde blok halde, yani işte Hürriyet'ten Yeni Şafak'ına kadar blok halde iktidarı destekliyor olan medya öne çıkarılıyor yani. Raporun iması bu. Ben doğru anladım değil mi?
Evet, öyle o öne çıkartılıyor diyor ama bunu sadece bozan Sözcü var. Sözcü'de de Özdil'in yazıları bozuyor ve mesela bütün iktidar yanlısı haberlerden daha çok yer kaplıyor sosyal medyada, paylaşımlarda öne çıkıyor. Mesela orada algoritma onu engellemiyor.
Şimdi tabii algoritma zaten bundan önce de şeyi engellemiyordu. Yani sen sahiden bileğinin gücüyle eğer belli bir yaygınlığa ulaşmış isen, ulaşıyor isen seni zaten öne çıkarıyordu. Ama başlangıçtaki kadar saf değildi. Yani sadece bu toplum tarafından tercih edilme frekansına bağlı değildi sıralama. Orada bir oynama gerçekleşiyordu ve bu oynamayı parayı veren düdüğü çalar mantığıyla yapıyor idi Google. Şimdi görünen o ki parayı veren düdüğü çalar mantığıyla yapmıyor. Belli bir bloku ön plana çıkartmak için, yani daha yukarı çıkartmak için bir anlaşma yapılmış gibi bir, ya yani bir mekanizma çalışıyor gibi bir şey var. Evet.
Bu çok mesela işte arama yapıldığında, mesela Google'da arama yapıldığında sen bir şey konuyu çıkıyorsun, hemen yanında sana iktidar yanlısı medyadan başka içerikler sunuyor. Bunu da bunu okuyanlar bunu okuyor diye. Dolayısıyla önüne hep onlar geliyor. Asıl raporun şikayet ettiği konulardan birisi de bu.
Şimdi bu teknoloji şirketlerinin artık, yani önce bir, dediğim gibi önce bir şeffaflık hali var idi. Sonra bu ticarileşti. Artık bu ticarileşmenin ötesine geçildiğini, geçilebilir olduğunu filan gösteriyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani bundan önceki de hoş değildi ama dediğim gibi yani ticari bir şey idir. Meşru görebilirsin yani. Ama bu tehdit edici bir şey. Siyaseten toplumların dokusunu tehdit edici bir şey. Bununla ilgili olarak benim anladığım kadarıyla bu teknoloji şirketleriyle ama olmaz ki canım bizi de görün falan gibi pazarlıklar ya da işte falan yapmanın alemi yok yani. Bunu çok başka bir düzlemde tartışmaya açmak gerekiyor. Bunu da işte hani bu teknoloji şirketleri bunun benzerini başka yerlerde yapıyorlar mı? Üzerinden tartışmakta fayda var. Yani başka müttefikler bulunabilir mi konusuyla tartışmakta fayda var. Ama anlaşılan o ki yani bu konuda da zaten bir kıyamete doğru gidiyoruz. Yani kıyamet derken kastettim. Bir eşiğe doğru gidiyoruz. Bu Avustralya'da işte Facebook'la Avustralya medyasının papaz olması vesaire falan gibi hususların böyle bizim bu raporla neredeyse çakışıyor olması falan görünüyor ki yani biz teknoloji...
Şimdi orada Google ve Facebook içerik satın almaya zorlandı. Klasik medyanın içeriğini satın alıyor. Anlaşma yapılmış. Meğersem bu Fransa'da da 120 gazeteyle benzer anlaşmayı Google yapmış daha önce zaten. Amerika'da da benzer anlaşmalar yapılmış. Bu giderek şimdi yaygınlaşıyor. Avrupa Birliği de talep etmeye başladı. Bu belki bir ölçüde işte reklam pastasının paylaşılması, içeriği üretenlere de pay aktarılması, işte 5 milyar dolar civarında bir rakamla anlaşılmış, rakam açıklamamakla birlikte öyle şeyler söyleniyor. 250 milyar doların üzerinde Google'un aldığı reklam dünyada deniliyor. İşte bunu şimdi bir miktarını paylaşacak gözüküyor, onu zorluyorlar. Ama bu çözüm müdür? O da ayrı bir konu.
Yok yani ben zaten böyle şeylerin çözüm olmayacağı kanaatindeyim. Hani benim... Yani bunlar böyle karıncalanmalar böyle arka arkaya geldiği zaman ben de hani alarma geçerim. Şimdi bunlar böyle arka arkaya geliyor, bir şey olacak yani.
Gibi evet.
Çok köklü bir savaş hali olabilir vesaire ya da yani işte bir regülasyon silsilesi gelebilir. Ama görünen o ki benim gördüğüm yani bu teknoloji şirketleriyle toplum arasında gerilim
artacak.
Daha görünür büyüyecek yani.
Bunu Amerikan seçimlerinde gördük işte Twitter sonuçta Trump'ın içeriğini yayınlamaktan vazgeçti. Önce uyarı getirdi sonra da yayınlamadı. Niye göre karar verdin? Ben tehlikeli gördüm. Böyle bir karar, keyfi bir karar olamaz. Yani bu devlet değil, yargı değil ama bir özel sektör böyle uyguluyor. Bu sadece bir tek örnek de değil, yaygınlaşmış bir durum.
Evet yani şimdi teknoloji şirketlerinin küstahlığı artıyor. Bizim için tehdit olma potansiyelleri artıyor. Bizim için ciddi bir platformlar yani teknoloji şirketlerinin sunduğu hizmetlerden vazgeçme lüksümüz yok. Hiçbirimiz için yok. Bu sunduğu hizmetlerin bize sağladıkları ekstra ve yeni, bizim daha önce sahip olmadığımız yeni platformların hatırına bizi manipüle etme imkanlarını Bilmiyorum. Kendilerine bahşedeceğimizi varsaymaları yanlış. Yani bu işler böyle olmaz. Sonuçta kazandıklarını zaten fazlasıyla kazanıyorlar. Ama hadlerini bilmeleri gerekecek. Görünüyor ki işte bu anlamda bir eşiğe doğru gidiyoruz. Ben öyle hissediyorum yani.
Yani kimilerde dijital diktatörlük, dijital faşizme doğru gidiyoruz diyenler de var.
Tabii bu gidişat bu yani. Ama bunu toplumlara da güvenmek gerekir yani. O kadar şey değiliz yani.
Yani teknolojiyi biz işimizi kolaylaştıracak diye bakarken şimdi teknolojinin bir diktatörlük için araç olarak kullanıldığı bir sürece doğru da gidiliyor. En azından buna yönelik bu hem uygulamalar var hem de endişeler çok yüksek.
İşte bu endişeler kazanır. Benim de derdim bu yani. Sonra demeye çalıştım. Ama yani endişeleniyor isek kazanırız. Endişelenelim yani.
Doğru.
Öyle 3-5 tane züppenin bizim hakkımızda, bizim kararlarımızı kendi kendine vermesine izin vermeyiz diye düşünüyorum.
Buradan da endişelendiğimiz bir başka konuya, COVID'e geçelim isterseniz ona karşı. Yeni bir döneme başlıyor hem Türkiye'de hem de dünyada galiba. Tedbirler biraz daha azaltılmış ve serbestliğe, insanların daha serbest davranmalarına alan açıldı. İşte restoranlar işte hizmet vermeye başladı. Dışarıya daha çok çıkabiliyoruz. İşte maske, mesafeyi gene koruma tedbirleri de alınıyor filan. Bunlara uymayanlara ceza da getiriliyor. Bazı kaymakamlar, idari yetkililer dolaşıp oturanlara ceza yazıyor. Sen maskeni indirmişsin diye filan. Yani iki ayrı şey aynı anda cereyan ediyor. Ama geldiğimiz noktada COVID'e karşı siyasetin aldığı kararlar ile bilimin geldiği, bulduğu aşı uygulamaları bir noktaya kadar gelmiş gözüküyor. Bundan sonra nereye doğru gideriz? Bu tedbirlere nasıl bakalım istersen böyle biraz dağınık sordum ama.
Ha, yok yani sonuçta geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından bir tanesi. Sonuçta işte bilmem ne kadar kaç aydır sürüyor olan tedbirlerin gevşetilmesi konusundaki kararlardı. Bu beklenen bir şeydi. Sadece hani hangi dinamiklere bağlı olarak nasıl formüle edileceğini bilmiyor idik. Tahminlerimiz var idi. İşte devlet de galiba 4 kategoriye ayırıp ülkeyi filan bir şeyler yaptı. Yaptıklarının manası var mı? Yani ben işte önceki gün İstanbul'dan Ankara'ya gittim. İstanbul galiba 3. kategoride, turuncu kategoride, Ankara 2. kategoride, sarı kategoride galiba. Ama yani işte ben gittim, ertesi gün döndüm. Şimdi bu ikisinin arasında ben sarı ve sarımsı turuncu gibi bir şey oldum. Bir hal oldu yani. Bunların böyle manası var mı? Sen şimdi çok riskli bir yerden düşük riskli bir yere seyahati engelliyor musun? Engellemiyorsun. Bu konuda bir regülasyon var mı? Yok gördüğüm kadarıyla falan. Şimdi bu yüzden de aydınlanmacılar varyansın ediyorlar. İşte tedbirler kalkmasıncı geniş bir kesim var. Yani ne talep ediyorlar bizden onu da bilmiyorum. Yani hani ben dün kızıma telefon edip şey diyecektim. Yani bak kızım babam COVID'den ölmedi ama maskeden öldü diye yazarsın şeyime. Ya maske yüzünden nefes alamıyorum yani.
Evet. Yani o da ayrı bir dert.
Belli bir sürenin üzerinde taşımak zorunda kalınca nefes alamıyorum ve işte yani o seyahat sırasında da bunu gevşetemiyorsun filan yani. Bizim sahiden de COVID yüzünden değilse de tedbirler yüzünden ölmemizden mutlu olacak. Yani aa bak evet tamam ne güzel tedbirler aldık. COVID yüzünden ölmedi adam. Tedbir yüzünden öldü diyecek bir güruh var yani memlekette ve çok faşizan bir dilleri var yani. Ben beni çok kasıyorlar. Bilmiyorum başka kendilerinden çok memnun olabilirler yani. Gördüğüm kadarıyla benim şimdiye kadar iddiaya geldiğim şekilde bu tedbirler ile COVID'in yayılması arasındaki kurulan korelasyonlar çok şüphe götürür şeyler. Tedbirlerin gevşetilmesi gerekiyordu. Böyle mi gevşetilmesi gerekiyordu? O konuda bir şey bilemem. Yani bilebilirdim. Bu işi yapanlardan daha çok bilebilirim. Yani 2 hafta çalışsam nasıl tedbirlerin nasıl gevşetilmesi konusunda daha akıllıca bir yol haritası çıkarırdım diye de düşünüyorum yani. Ama o mesai harcamadım. Şimdi gördüğüm tablo bu tedbirlerin gevşetilmesi gerekiyordu. Gevşetildi. Umarım daha hassas data üzerinden daha hızlı biçimde tedbirler gevşetilir. Çünkü bunlar sadece oh galiba ferahlıyoruz duygusu uyandırmaktan başka bir işe yarayacak şeyler değil. Yani esnafın problemini çözmek değilse çözmez. Yani adam geçen gün tweet atmış. Tam müşterim geldi kapatmam gerekti diye. Yani şimdi akşam 7'de sen restoranı kapattığın zaman restoranı açık tutmanın ne manası? Yani oraya kadar insanları çalıştırıyorsun. İnsanlar işten çıkıp bir restorana gidip oturacakları zaman da restoranı kapatıyorsun filan gibi böyle. Ama hani tekrar söylüyorum, bu öyle bir hale aldı ki ne yapsan kabahat. Hükümet de ne karar verse, tedbirleri nasıl gevşetse kabahat olacak bir hale aldı. Ve başka hiçbir konuda da pervası olmayan hükümet burada çok perva sahibi davranıyor. Yani kendisine ne söylenecek olduğunu çok ciddiye alarak davranıyor gibi görünüyor yani. İktidar partisinin kongrelerine insanları toplarken umurunda değil ama işte o akşam 7'de restoranları kapatma konusunda kendisine gelen sosyal baskıya da direnemiyor gibi bir hal var. Tuhaf bir hal yani. Şeyi bilmiyorum. Ben tahminen konuşayım. Yani bu tedbirlerin gevşetilmesi Türkiye'deki COVID vakalarının artışına da ölümlerin artışına da etki etmeyecek diye düşünüyorum. Mevsimsel olarak zaten gördüğüm kadarıyla biz geçen seneki işte bu mevsimlerde olduğu gibi bir gerileme safhasına gireceğiz diye düşünüyorum. Ama bu reel olarak COVID hadisesinden ne kadar zamanda ve nasıl kurtuluruz, azade hale geliriz onu da kestiremiyorum, bilmiyorum. Yani şeyden de bilmiyorum. Yani elimizde data yok. Evet, kimse paylaşmıyor yani. Herkes bir manipülasyon peşinde ve bütün devletler paniklemiş durumdalar yani. Benim gördüğüm tablo bu.
Evet, bulaşıcı şey değiştirdiği şeklinde oluyor filan. Tür değişikliği, yeni bir türe geçtiği gibi de değerlendirmeler var. Ama onlar ne oldu, nereye geldi, nereye gitti, aşı ne kadar etkiliyor, bunları da tam biliyor değiliz yani.
Evet, herkes böyle panik halinde ve durmadan bir takım absürt şeyler paylaşıyor. Doğru. Net veri olarak göreceğimiz şey ölüm sayıları. Ölüm sayıları itibariyle bakıldığında da işte Kuzey Yarımküre'de ölümler düşmeye başladı. Öyle diyorum.
Yani. Evet, buradan Papa'yı da konuşalım. Irak'a geldi Francis, Papa Francis. Covid sırasında hiç dışarıya çıkmamış idi. İlk dışarıya çıkışı ve ilk ziyareti Irak oldu. Irak'a gelen ilk Papa ayrıca, yani pek çok konudan baktığımızda ilk sayılabilir. Irak'ta bir Hristiyan nüfus var idi. %6'sı kadar 2003'te ABD'nin işgal etmesinden önce, yani 1,5 milyon civarında bir Hristiyan nüfus vardı. Şimdi 250-300 bin civarında kaldığı söyleniyor. Hristiyanların yaşadığı şehre de gidecek. Dini lider Ali Sistani'yi ziyaret etti, Ayetullah. Liderlerle görüştü ama esas şeyi Ur şehrini de bugün gitti, ziyaret etti. Biz bunu bir gün önce çektiğimiz için seyirciler şey yapmasın, cumartesiden çekiyoruz. Pazar günü, yani bunun yayınlandığı gün, esas Erbil'de stadyumda bir pazar ayini yönetecek ve orada Kürt liderlerle de görüşecek. Hristiyanların kaldığı Karakuş ilçesine gitti, iline diyelim 50 bin kişi Hristiyan var orada. Burası IŞİD tarafından işgal edilmişti. Musul'un 30 kilometre altında bir yer, güneydoğusunda. O dönem peşmerge bu işgale karşı direnmişti. Başarılı olamadı, ayrı bir şey, ama gene aynı Papa o dönem Birleşmiş Milletleri çağırmıştı, yardıma çağırmıştı bu olaylara müdahil olması konusunda ve bir takım uluslararası desteklerin harekete geçmesi için de aktif bir çaba göstermişti. Bir bakıma moral ziyareti, bir bakıma teşekkür ziyareti Kürtlere, bir bakıma da uluslararası arenada buraya dikkat çekme diye de bakabiliriz. Biz Papa deyince savaş ve barışı aynı anda anlıyoruz. Savaş için mi geldi, barış için mi geldi diye bir tartışma da muhtemelen sürecektir. Ama ben barış için geldim diye kendisi ifade ediyor açıklamalarında.
Ya şey çok enteresan, benim bütün cehaletimi ortaya koydun yani. Irak'taki Hristiyan nüfusun Katolik olma ihtimali var mı yani?
İşte Keldani ve Süryaniler yaşıyor. Evet, onlarla bir ilişkisi var. Katolikler varmış demek.
Allah Allah. Şimdi tabii bence de bunun arkasındaki sembolik şeyi bulmak gerekiyor. Yani şimdi bilmem kaç aydır sokağa çıkmayan Papa Irak'a gittiyse bir sebebi vardır, evet, mutlaka. Ve işte şimdi hiçbir Papa Irak'a gitmemişken bu gidiyorsa bunun da bir sebebi vardır ve Irak'ın şartların ile bunları birleştirmek gerekiyor. Ama işin akçası, ben bu konuda Rıdvan Dilmen'in yorumculuğu bırakmasının sembolik değeri hakkında çok konuşabilirim de bunlar hakkında konuşabilecek durumda değilim. Bizi ilgilendiriyor olduğu çok aşikar görünüyor. Yani şimdi Irak'a, özellikle Kuzey Irak'a dikkati çeken bir Papa ziyaretinin bizi ilgilendiriyor olduğu çok aşikar.
Nasıl asıl fotoğrafı verecek yerde orası, stadyumda yapılacak pazar ayini. Muhtemelen asıl fotoğraf o olacak. Sistani ile görüşmesinin fotoğrafı da yayınlandı. Sistani çok fazla kamuoyuna çıkmıyor idi. görüşmeye kabulünde Iraklı yöneticilerin olmaması şartına bağlamış ve baş başa görüştüler. Dolayısıyla bir Iraklı yönetici de orada olmadı. Ur kentine, antik kent zaten gitmesi anlaşılabilir bir şey. Mezopotamya kültürü olarak oraya bir sembolik kültürel gezi yapmış da olabiliyor diyebiliriz. Ama Hristiyan nüfus vardı orada. Tarık Aziz mesela Dışişleri Bakanı'ydı Saddam'ın. O Hristiyan'dı. Görevlerde de yer almışlardı.
Hristiyan nüfus var da Hristiyan nüfus benim kadarıyla Katolik değil. Yani sonuçta Papa'nın Katolik olmayan Hristiyanlarla böyle muhabbeti var mıdır, oluyor muydu? Bunları da bilmiyorum yani. Hristiyanlığın kendi iç dinamiklerini de bilmediğim için bilmiyorum. Yani tabii. Cehaletim yüzüme orada vurmuş oldu.
Zaten biraz da ziyaret sonrası verdiği mesajlar ve yayınlanan fotoğrafları da bakarak durumu değerlendireceğiz. Başlangıç itibariyle çok ilk başta şöyledir deme şeyimiz yok. Çok fazla lüksümüz
yok, yok. Yok. Bu yani bu bölgede bir şeylerin, bir takım taşların yerinden oynayacak olduğunun işaretidir. O kesin yani.
Evet.
Bizimkilerin ne reaksiyon gösterdiğini de bilmiyorum. Galiba görmedim, duymadım, bilmiyorum modundalar.
Yo, bunun hayırlara vesile olacağını söyledi. Bizim Venedik'te büyükelçimiz var. Venedik büyükelçisi Lütfi Göktaş. O bir açıklama yaptı Anadolu Ajansı'na. Bunun hem diyaloğu arttıracağını hem de barışa katkı sağlayacağını söyleyerek olumlu bir ziyaret olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yetkili bir ağız olarak diyelim, yani resmi bir sıfat var. Büyükelçi çünkü orada. Dolayısıyla Türkiye'den bir itiraz sesi yükselmedi, gelmedi yani.
Vatikan Büyükelçisi.
Evet, Vatikan Büyükelçimiz bizim açıklama yaptı.
Öyle yani, bu seviyede bir reaksiyon benim açımdan görmedim, duymadım, bilmiyorum reaksiyonudur. Yani seviye buysa sonuçta şimdi hani her şeye konuşanlar yani Devlet Bahçeli vay baba orada ne arıyor falan demediyse bu görmedim, duymadım, bilmiyorum manasına geliyordur. Ama yani aslında bu, evet, şimdi senin anlattığın şekilde bakıldığında bir dominonun ilk taşı gibi görülebilir yani. Yani şey çok anlamsız çünkü hani dönem çok anlamsız. Yaşlı ve işte hastalıktan çok korkuyor olan bir papanın, haklı olarak papanın çıkıp da işte Covid şartları daha tam dinmemişken üstelik de Irak'a gitmesi tam da...
Uzun bir gezi. 3 gece 4 gündür uzun süren bir gezi.
Evet, dolayısıyla hani teyakkuzda bulunulması gereken bir şey. Yani buradan şu manaya ağır çıkartılmasın kimse. Hani ben böyle vay papa Hristiyanlık Haçlı seferleri falan, kutsal savaş falan gibi şeylere itibar etmem. Ama hani bir şeylerin başlangıcı olarak işaretlenebilir bir şey olarak görünüyor yani.
Evet. Daha çok gündeme gelecektir kamuoyunda. Siyasi olarak ne anlama gelecek? Evet, bir dinler arası bir diyalog için bir adım mıdır? O da değerlendirmesi gerekiyor. Irak yönetiminin ve dolayısıyla Irak Kürt yönetiminin de bu geziye çok önem atfettiği görülüyor. Çok özel karşıladılar. Havaalanındaki görüntüler, folklor ekipleri karşıladı. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı kendisiyle görüştü. Irak başbakanı zaten havaalanında karşıladı. Filan yani üst düzey bir karşılama oldu.
Irak'a muhtemelen biz gitsek bize bile bizim gittiğimizde bile çok sevinecek durumda Irak. Papa gidince tabii ki çok sevinecek ya.
Evet. Peki burada bitirelim o zaman bu haftayı. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere diyelim. Sevgili dostlar.
Rıdvan'la başlayıp papayla bitirelim diyorsun ya.
Evet. Öyle bir bakalım Rıdvan'ın macerası da nereye doğru gidecek. Federasyon başkanı mı olur yoksa bir kenara mı çekilir, onu da göreceğiz.
Biz yani son tahlilde şunu işaret etmeye çalıştım. Sonuçta kritik bir haftada yaşamışız. Ve yani birçok konuda ileride ya bunlar ne zaman başlamıştı dediğimiz zaman referans vereceğimiz hafta anlaşılan buymuş yani. Öyle içinde yaşarken sessiz sedasız yaşadık geçti ama galiba birçok şey burada Covid.
Evet, damga vuracak olan spora yorumculuğu bırakması. Evet, doğru. Papa'nın da ziyareti önemli. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çarşamba akşamı mühim şeyleri konuşuyoruz. Cuma akşamı da Clubhouse'da gene mühim şeylerin konusunun çerçevesinde bir odada tartışmaları sürdürüyoruz. Vakti olanları oralarda bekliyoruz. Görüşmek üzere.